Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Her hafta bu mikrofonlardan yayınlanan Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Dinleyiciler, bu hafta söze vaktiyle 7'den 70'e herkesin hayatında çok mühim bir yeri olan, herkesin kullandığı ancak günümüzde yerini çok başka şeylere bırakmış, kendisi de antikacıların efendim turistik eşya dükkanlarının vitrinlerini süslemeye başlamış bir geleneğimizden, bir eşyamızdan bahsederek başlayacağız. Evet, el örgüsü keselerden bahsedeceğiz bu hafta. Evet, el örgüsü keseler, mazinin artık tarihe karışmış, ancak antikacı dükkanlarına, koleksiyonlara, turistik eşya dükkanlarına yerleşmiş eski göz ağrıları bunlar. Her birinin birer göz nuru olduğu, efendim ninelerimizin itinayla dikip işledikleri, kimisi püsküllü, kimisi simli, kimisi de kordonlu, birbirinden güzel, birbirinden değişik iplik örgüsü keseler bunlar. Yerlerini deriden, meşinden yapılmış para çantalarına, cüzdanlara, portföylere bıraktıkları günlere kadar büyük bir bağlılıkla, sevgiyle sahiplenilmişti bunlar. Bir zamanlar ferecelerin, göğüslüklerin, kuşakların içine saklanmıştı. Entarilerin, cübbelerin, çakşır pantolon ceplerinde taşınmıştı. Evet, şimdi bunlar birer hayal oldu. Evet, küçük torba şeklinde değişik cins ipliklerden örülürdü bu keseler. Bir zamanlar günlük hayatın vazgeçilmez birer parçasıydı. Para çantası, para cüzdanı niyetine kullanıldığı gibi sevgili dinleyiciler, efendim içine tütün konurdu, ilaç konurdu, mühür konurdu veya cep saati muhafazası olarak kullanılırdı. Tabii aynı şey değil, her birinin ayrı cep el örgüsü kesesi olurdu. Şimdilerde müzelerde, hususi koleksiyonlarda, antikacı dükkanlarının tezgahlarında teşhir ediliyor bu keseler. Bunların her biri eski Türk el sanatlarının çarpıcı güzellikte numuneleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında en güzel numuneler tabii eski İstanbul halkının kullandığı ipek üzerine işlenmiş altın telli keseler. Kim bilir, belki her birinin örgüsünde tutkulu bir sevdanın, efendim, nihayetsiz bir sevginin işlenmiş olduğu keseler. Genç kız nişanlısına, hasretinden yanan bir anne askerdeki oğluna, yaşlı bir kadın torununun çeyiz sandığını örmüştü belki bu sanat şaheserlerini. Ne kadar günümüzde solsalar, matlaşsalar bile, cicili bicili süsleriyle, rengarenk albenileriyle göz kamaştırıcı vasıflarını hala kaybetmemişler. Aralarında geçen yüzyıllarda madeni paraların kullanılmış olduğu devirlerde, içlerine çil çil altınların, efendim gümüş akçelerin, efendim yakın zamana kadar, yakın zamanda, yakın devirlerde de mecidiyelerin, efendim konulduğu para çantası niyetine kullanılmış olanları bunların en sık rastlananlarıdır. Erkeklerin kullandığı keseler sevgili dinleyiciler hemen hemen bir el boyunda, koyu renklerde ve sade işlemelerle yapılmıştı. Buna mukabil kadınların kullandıkları daha küçük çapta, umumiyetle kırmızı pembe renklerde oya süslemeliydi. Nitekim kesecilik Türk el sanatlarında mühim bir yer teşkil eden oyacılığın, oya işlemeciliğinin vazgeçilmez bir parçası kabul edilirdi. Keselerin renkleri kadar üzerlerine yapılmış nakış süslemeler de başlı başına etnografik bir değer taşıyor, folklorik bir değer taşıyor sevgili dinleyiciler. En göz alıcıları içlerine altın para koyulan keseler olduğu düşünülse de taşranın kim bilir hangi köyünde genç bir kız tarafından yapılan küçük bir para kesesi de üzerine işlenmiş nakışlarla, süslemelerle ötekinden pek de aşağı kalmıyor. Bu keselerin ağızları sevgili dinleyiciler umumiyetle kordon şeklinde yapılmış bir bağcık ile büzülerek kapatılırdı. Bu bağcığın uçlarını ve aşağıya doğru üçgen biçiminde toplanan kesenin alt ucunu da birer püskül veya çiçek şeklinde yapılmış bir oya süslerdi. Bazılarının üzerine sahibinin adı veya inisiyalleri yazılmıştı. Kadınların kullandıkları bazı keselerin üzerinde de İnci süslemeler eklenirdi. Geçmiş zamanın keseleri arasında içine tütün, tabaka, hatta kav çakmak koyulan, umumiyetle meşinden veya kaba kumaştan yapılmış çift yüzlü olanları da vardı sevgili dinleyiciler. Saat muhafazası olarak kullanılanları, saatin kolayca çıkartılıp koyulabilmesi için ötekilerine nispetle daha geniş yapılmıştı ve umumiyetle de kuşak içinde taşınırdı. Kıymetli bir saatin içine konulduğu kesede, altın para keselerinin üzerinde olduğu gibi altın, gümüş, tellerle işlenirdi. Bir de hastaların gündelik ilacını koyduğu keseler vardı. Onlar da mühim. Bunlar daha sade biçimde yapılmıştı ve diğerlerine nispetle daha küçük boyda olurdu. Bir de sevgili dinleyiciler, bu sözünü ettiğimiz bütün bu kese türlerinin yanı sıra içlerinde mühür muhafaza etmek için yapılmış keseler de vardı. Bunların biçimleri de aynı para keselerine benzerdi. Ancak tek farkları daha küçük boyda olmalarıydı. Umumiyetle kuşak kıvrımı içinde saklanırdı veya bir kaytanla boyuna asılırdı bu keseler. Kullanan kişi üzerinde adı yazılı mührü bu kesede taşırdı. O zamanlar sevgili dinleyiciler hemen herkesin, hanımların, beylerin birer mührü vardı. Bu mührü hakkaklar kazardı. O zatın isminin tabii ihtiva ettiği, aynı zamanda ona mahsustu. Bu başkasına ait değildi bu. Herkesin mührü birbirinden farklıydı. O mühür ancak onda bulunurdu. Taklidi son derece zordu. Çünkü bir sanatkarın elinden çıktığı, fabrikasyon olmadığı için taklidi çok zordu. Aynı şekilde işlemek mümkün olmadığı için. Bilhassa Okuma yazma bilmeyenler de bu mühüre çok ehemmiyet verirlerdi imza atamadıkları için. Bu mühür insan hayatında çok mühim bir yer tutardı. Onun için de tabii böyle keselere konurdu. Bir de tabii eski devrin en meşhur mühür keseleri tabii ki vezirlerin taşıdıkları mühür keseleriydi. Vezirler padişahın mührünü vekaleten taşırlardı ve onu da efendim mührü Humayun'u da bir para kesesine koyarlardı. Bir el örgüsü keseye koyarlardı. Tabii bu padişahın altın kaplama mührünün koyulduğu kese umumiyette atlas kumaştan yapılır. Som altın sırma bağla bağlanırdı. Vezirler bu keseleri boyunlarında taşırlardı. Hatta kaybolup da çalınmasın diye onlarla beraber yatıp kalkarlardı. Boşuna dememişler. Mühür kimdeyse Süleyman odur diye. Eski zamanda da sadrazamın sadrazam olduğunun alameti taşıdığı mührü Humayun'daydı. Azledildiği kendisine mührü Humayun'u iade et şeklinde bildirilirdi. Yani azledildin denmezdi. Padişahın mührünü iade et veya mührümü geri ver diye iade edilirdi. Tebliğ edilirdi. Yine bir kimseye sadrazam olduğu da kendisine mühür gönderilerek tebliğ edilirdi. Yani mührün vezirlikte de çok mühim bir yeri vardı. Ona göre de onun kesesi vardı. Evet, işte böyle sevgili dinleyiciler. Eski devirlerin günlük hayatında kullanılan keseler artık tarihe karıştı. Antika sanat eserleri arasında sayılıyorlar. Günümüzde olgunlaşma enstitülerinde, efendim böyle yerlerde çok güzel numuneleri yapılıyor ama bunlar tabii eskilerin buram buram tarih kokan o soluk tatlarını veremiyorlar tabii ki. Thank you. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un birbirinden enteresan köşeleri var. Tabii asırlar geçirmiş tarihte elbette ki böyle bir şeyin olması, tabii kimler gelmiş, kimler geçmiş. İstanbul'a gelen turistlerin vazgeçilmez ziyaret yerlerinden bir tanesi de sarnıçları. Malum İstanbul'da su meselesi efendim vaktiyle de insanı meşgul ediyordu ve İstanbul'a su getiren pek çok sarnıçlar yapılmıştı. Bu sarnıçların büyük çoğunluğu bugün elimizde hala muhafaza ediliyor ve bir kısmı ziyarete açık. İşte turistlerin çok rağbet ettiği yerlerden bir tanesi. İçinde bazen filmler çekilen bu sarnıçlar. Bunlar gerçekten belki pek çok İstanbullunun daha merak edip de gidip bakmadığı yerler. Ancak turistler bunların ehemmiyetini biliyorlar. Vaktiyle bu sarnıçlardan neler gelmiş, neler geçmiş, sular taşınmış, efendim sıkıntılı zamanlarda buradan şehre yardım gelmiş, buradan kaçakları muhafaza etmiş, efendim kilise olarak kullanılmış. Hasılı kelam bu sarnıçlar sadece su sarnıcı değil, pek çok hadiseye de mekanlık yapmış. Masallara bile girmiş bu sarnıçlar. Vaktiyle Binbir Direk sarnıcında bir hadise, esrarengiz bir hadise olmuş. Efendim Gevherli Hanım diye bir yaşlı bir kadın varlıklı kişileri bu mahzene hapsedermiş. Ardından da servetlerini alarak öldürürmüş. Bu Gevherli Hanım'a da işlediği cinayetlerde en büyük desteği genç ve güzel hizmetkarından gelirmiş. Bu hizmetkarın çok tesir edici bir güzelliği varmış. Devrin varlıklı kişilerini efendim buraya çekme vazifesine o üstlenmiş. Tabii bu bir masal ama Binbir Direk sarnıcıyla alakalı efendim bu rivayet, bu masal asırlardır dilden dile dolaşır. Ancak tabii sadece bu Binbir Direk sarnıcıyla alakalı değil bu misal. İstanbul'un en büyük sarnıcı olan Yerebatan Sarayı ve diğerleri hakkında da pek çok efsane ve masal dolaşır dillerde. Bizanslılar zamanında Trakya'dan getirilen suların toplandığı ana havuzlardı bu sarnıçlar. Ve ekseriye tarihi yarımada olarak bilinen sur içinde. Yani Sultanahmet ve çevresiyle Bayazıt, Laleli, Fatih havalisinde yer alıyordu. İstanbul'un Bizans hakimiyetinde olduğu yıllarda şehir halkının su ihtiyacını bu havuzlar karşılardı. Bunların bir kısmı henüz Bizans devrinde, çoğu da Osmanlı devrinde kurumuştu zaten. 18 ve 19. asırlarda İstanbul'a gelen seyyahlar, Bizans kaynaklarında adı geçen pek çok mahzeni yerlerinde buluyordu belki ama bu sarnıçların çoğunun suyu kurumuş, onun için içlerinde atölyeler kurulmuştu. Evet, İstanbul'da Bizans devrinde yapılan sarnıçları bugün de görmek mümkün sevgili dinleyiciler. İstanbul sarnıçlarının en büyükleri ve en ünlüleri Sultanahmet'teki Yerebatan ve Binbir Direk sarnıçlarıdır. İstanbul'a gelen turistlerin sıkça ziyaret ettikleri bu medyatik sarnıçlardır bu Sultanahmet'teki Binbir Direk ve Yerebatan. Ancak kıyıda köşede kalmış sarnıçlar da var. Mesela Fatih'teki sarnıçlar. Öksüzler Sokağı ile Vatanperver Sokağı'nın kesiştiği köşede Ahmediye Camii var. Onun hemen altında Etyemez Sarnıcı var. 19. asırda semt halkı artık Etyemez ismini kullanmaz olmuş ve bu tarihi sarnıcı Orta Çeşme Mahzeni olarak adlandırmış. İstanbul'da pek çok sarnıçta suların kuruduğunu söyledik. Ama bu Etyemez Sarnıcı bugün içinde az da olsa su bulunan havuzlardan biri. Yolunuz İstanbul'a Etyemez Sarnıcı'na düşerse girişin cami avlusunun ön tarafında bulunan üzeri kapakla örtülü delikten sağlandığını da hatırlatalım. Yine Fatih'te İstanbul'un en yüksek yerine yaptırılan bir başka sarnıç var. Aetios Sarnıcı. Fatih'ten Edirne Kapı'ya giden ana caddenin sağında Karagümrük'te. Türkler Çukurbostan adını veriyorlardı bu su haznesine. Milattan sonra 400'lerin başında şehrin valisi Aetios tarafından yaptırılmış. Bu Aetios, Trakya'dan İstanbul'a getirilen suların toplanarak dağıtıldığı bir merkez sarnıcıydı. Ancak daha Bizans çağında içinde su toplanmayan bu kuru hazne, Türklerin hakimiyetinden önce bostan olarak kullanıldı. 1940 yılında ise Vefa Stadı adıyla futbol sahasına dönüştürüldü. Fatih'te at pazarında kaynakların kifayetsizliği sebebiyle hangi kiliseye ait olduğu bilinmeyen bir başka sarnıç var. At pazarı sarnıcı. İlk ilmi araştırmalar ancak 1978 yılında yapılmış bu sarnıçla alakalı ve bir binaya altyapı teşkil eden bir mahzenin sarnıç şeklinde tanzim edilmesiyle meydana gelmiş. Fatih'te görmek icap eden, görmeye değer bir başka sarnıç da altı mermerde Mokyos sarnıcı. Bu da Bizanslar devrinde yapılmış açık su haznesi adını Aios Mokyos Kilisesi'nden almış. Bu Mokyos sarnıcı Yerebatan sarnıcından ve Binbir Direk sarnıcından sonra İstanbul'un üçüncü büyük su havuzu sevgili dinleyiciler. Bu sarnıcı da İmparator 1. Anastasios yaptırmış. Türkler sarnıçların çoğunu bostan olarak kullandığı için bu Mokyos'u da Çukurbostan olarak isimlendirmişler. Fatih'ten gelelim Sultanahmet'e. Bizans devrinde İstanbul'a su temin eden büyük sarnıçları görmek mümkün burada sevgili dinleyiciler. Adliye Sarayı'nın üst tarafında, küçük meydanın hemen altında Yerebatan sarnıcından sonra İstanbul'un ikinci büyük su haznesi var. Binbir Direk sarnıcı. Mehazlara göre İmparator 1. Konstantinus 4. asırda şehri yeniden kurduğunda Roma'dan bazı senato üyelerini buraya göçe zorlamış. Bunlardan Filoksenus sarayını hipodroma komşu yaptırmış. Tabi bu sarayın su ihtiyacı içinde Binbir Direk sarnıcını inşa ettirmiş. Osmanlı devrinde sarnıçta artık su bulunmadığı, sarnıcın üzerine büyük konaklar inşa edildiği biliniyor. İşte bu konaklardan biri de o Gevherli Hanım'ın efendim işlediği cinayetlerle anılan saray. Binbir Direk etrafı kalın bir duvarla çevrelenmiş büyük bir hazne sevgili dinleyiciler. İçinde tam 224 tane sütun mevcut. Sütun gövdelerine dikkatle bakarsanız pek çok Grekçe harfin işlendiği göze çarpıyor. Bunlar sarnıcın yapımında çalışan ve sütunları işleyen taşçıların işaretleri. Binbir Direk sarnıcı yıllarca bakımsızlığa terk edildi sevgili dinleyiciler. Ama yakın bir devirde içi temizlenerek restoran olarak, lokanta olarak tanzim edilmesi tasarlandı, projesi yapıldı. Evet, gelelim Soğuk Çeşme Sarnıcı'na. Bu da Soğuk Çeşme Sokağı'nda Turing Kurumu'nun, otomobil ve Turing Kurumu'nun restore ettirdiği o eski evler var ya, işte onların bulunduğu Soğuk Çeşme Sokağı'nda. Sokağa adını veren İsmail Efendi Çeşmesi'nin süslemeli ayna taşı ve tarih kitabesi işte bu sarnıca monte edilmiş sevgili dinleyiciler. 18. yüzyılın İstanbul'unu anlatan İnciciyan kitabında bu sarnıçtan söz ediyor ve içinde iplikçilerin çalıştığını yazıyor. Bu sarnıç demek ki vaktiyle kurumuş, iplikçiler burada çalışmışlar. 1980'lere ortalarına kadar oto tamirhanesi olarak kullanıldı ve Turing Kurumu sokaktaki evleri restore ettirirken tarihi sarnıçta hayata döndü. Bugün halen restoran olarak hizmet vermektedir. Bizans'ın en büyük su haznesi yere batan sarnıcıydı sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda da bu İstanbul sarnıçlarının en turistik olanı. Tarihçi Prokopios'un yazdığına göre sarnıcı İmparator 1. Justinianus milattan sonra 541'den az sonra yaptırmış. Hem Bizans devrinde hem de daha sonra yere batan sarnıcının üzeri yoğun biçimde iskan edilmiş. Mesela meşhur vakanüvis Mehmet Esad Efendi var. Onun konağı bu sarnıcın üzerindeydi. 1940 yılında belediye sarnıcın üzerindeki evleri istimlak etti. 1985 ile 1988 arasında da geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yere batanı ziyaret eden turistlerin rehberlere en sık sorduğu soru sarnıçta kaç sütun olduğudur. Bu sorunun cevabı yeri gelmişken verilsin. 336 tane sütun var yere batan sarnıcında. Demek ki 1001 direğin 224 sütunu yanında yere batan sarnıcının sütunları daha fazla. Ama nedense öbürüne 1001 direk demişler de buna yere batan demişler. Evet, sarnıç turumuzun önemli ve son ayağı Pontokrator sarnıçları. Bizans İmparatorluğu zamanında mühim manastırlardan Pontokrator manastırı vardı. Şimdi Zeyrek Camii'nin olduğu yer. Oranın su sarnıçları da çok mühimdi. Atatürk Bulvarı'nın kenarında bu sarnıçlar. Fetihten sonra da sarnıçların içinde uzun süre su bulunduğu zannediliyor sevgili dinleyiciler. Evliya Çelebi 17. yüzyılda malum yaşamış. Bunlardan söz ederken 6-300 sütun üzerine bir sarnıçtır ki suyu ağabey hayat gibidir diyor. Demek ki içi hala su doluydu. Günümüzde bu sarnıçlar depo olarak kullanılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, ecdadımızın hayatında çok önemli bir yeri olan alet de saat idi. Hakikaten gününü saate göre, ibadetini, oturmasını, kalkmasını, çalışmasını saate göre tanzim ederdi eskiler. Ve eskilerin hayatında hakikaten saatin vazgeçilmez bir yeri vardı. Hepinizin gözünün önüne gelir. Yaşlı başlı adamların yeleğinden şöyle cep saatini çıkartıp dikkatli dikkatli bir kaşını kaldırarak baktığı ve ona göre kafasından o günün kalan yarısındaki efendim programını ayarladığı. Benim bir yaşlı babaannem hala daha bugün olmuş, saat onun hayatındaki en önemli alettir. En çok baktığı, en çok ilgilendiği ve varlığından en çok memnun olduğu alet saattir. Nereye gitse o saati yanında götürür veya orada bir saatin bulunmasını ister. Binlerce yıl geçmiş şu yaşadığımız topraklarda, burada pek çok izler kalmış. Bu izlerden efendim milattan önce 1300 yılından beri zamanı tespit eden araçların burada kullanıldığını görüyoruz. Da oradan çıkartıyoruz ki insan hayatında bu saatlerin çok mühim bir yeri vardı. İşte bu zamanı tespit eden vasıtaların en bilineni de güneş saatleri. Osmanlı Devleti zamanında da kullanılmıştı bu güneş saatleri. Bunların numuneleri hala birçok camilerde ve müzelerde var. Bunun yanı sıra tabii mekanik saatler de Osmanlı Devleti'nde imal edilirdi. Daha yükseliş devrinin başlarında imal edilirdi. Biz bunları tarihi vesikalardan efendim öğreniyoruz. Osmanlı Sarayı'nda ilk saatlere meraklı padişah bilinen Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet daha 1477 yılında Venedik'ten mekanik saat getirtmişti. Tabii saati ilk keşfeden, bugünkü mekanik saati ve yapan Araplar olmuştur. Halife Harun Reşit zamanında sevgili dinleyiciler, Frank hükümdarı Şarlman'a gönderilen elçilerin saat götürdüğünü, kadranlı, sarkaçlı saat götürdüğünü ve bu kadranlı, sarkaçlı saatin efendim kadranının hareketinden, sarkaçının hareketinden ve saat başlarının haber vermesinden kralın etrafındakilerin korktuğunu ve bu makinenin içinde cin bulunduğunu düşündüklerini tarih kitapları kaydetmektedir. Demek ki bu saat ilk defa Araplardan Avrupalılara geçmiş. Avrupalılar da saati özellikle Venedik'te çok nadide emsalsiz saatler üretilmiş. Fatih devrinde tekrar İslam dünyasına geldiğini ve bu tarihten itibaren üretilmeye başlandığını görüyoruz. Fatih Venedik'ten ilk saati getirttikten sonra İstanbul'da yerli ustalar saat üretimine, mekanik saat üretimine başladılar. Bilinen ilk mekanik saat imalatçısı, İstanbul Rasathanesi'nin kurucusu aynı zamanda ve Sultan 3. Murad'ın müneccim başısı yani astronomu Takiyüddin Efendi'dir. Şark'ta o zamana kadar mekanik saat üzerine yazılmış ilk ve tek kitabın müellifi de bu Takiyüddin Efendi'dir. El Kevakibü Dürriye Fil Bengamatü Devriye adlı bir eseri var. Bu eserinde mekanik saat imalinin bütün inceliklerini anlatıyor ve namaz saatlerini bildiren bir saat yaptığını da söylüyor. Bu tarihte yapılan ve bizim bildiğimiz tabii ilk mekanik Osmanlı saatidir. Yıl 1561. Sultan 3. Murat tabi böyle saatlere çok alaka gösterince Osmanlı ülkesinde saatçiliğin yerleşip gelişmesinde de önemli bir rol oynadı. Sarayda saatçi başı makamı onun saltanat yıllarında ihdas edildi. Bu devrin meşhur saat yapımcıları var ki isimlerini biliyoruz, burada da teberrüken analım. Mesela saatçi başı Hasan Usta, saatçi Pervane Usta, saatçi Hüseyin ve saatçi Rüstem Ağlar. Bunlar saray dışında da faaliyet gösterirdi Osmanlı saatçileri. Sultan 3. Murad'ın şehzadesi Mehmed'in, sonradan padişah olup 3. Mehmed adını alan şehzade Mehmed'in 1582 yılında sünnet düğünü olmuştu. O şenliklerde ananevi esnaf alayına da katıldı bu saatçiler. Bu hadise saatçilerin o yıllarda bir esnaf teşkilatı kuracak sayıya ve müessiriyete ulaştığını göstermesi bakımından enteresan. Evliya Çelebi o eşsiz seyahatnamesinde Sultan 4. Murad'ın 1638'de Bağdat seferine çıkışından önce İstanbul'da şenlikler yapıldığını, burada esnaf alayları olduğunu ve esnaf alaylarının resmi geçidine saatçi esnafının da katıldığını yazıyor ve diyor ki bunları diyor pirleri diyor Hazreti Yusuf'tur diyor. Cize şehrinde zindanda mahpus iken ağaçtan ve kumdan saat yapmıştı. Bu saat insan kudretinin üzerinde nazik bir sanattır. Bu marifet 70 kadar bilgiye sahip olmayı gerektirir. Dükkanlarını Alman, İspanya, Fransa ve Can Petro, Kasper, Bülbül ve Yusuf Efendi saatleriyle süsleyerek geçerler. Bu saydıkları tabii efendim saat markaları. Topkapı Sarayı Müzesi'nin kütüphanesinde Revan kitapları arasında bir esar defteri var. 1640 tarihli. Orada bazı Osmanlı saatçilerinin adları ve saat tamirinde, saat imalatında uygulayacakları fiyatlar kaydedilmiş. Mesela saatçi Adem Usta'nın aylı günlü saatlerin yanı sıra akrep koyun saatleri de yani cep saati, koyun saati cep saati demek onun yaptığını bu esar defterinden anlıyoruz. Yine bu yıllarda sevgili dinleyiciler Galata semtinde saatçilik yapan ve Galata Kari adı verilen saatleri imal eden yerli ve yabancı ustaların bulunduğunu biliyoruz. Topkapı Sarayı Müzesi saatler seksiyonunda 17. asırdan kalma saatler var. Onlar devrin Osmanlı saat yapımcıları ve eserleri hakkında enteresan bilgiler sunuyor bize. Mesela saatçi Şahin Usta'nın yaptığı usturlaba benzeyen ve saray kayıtlarında kalkan saat olarak adlandırılan bir duvar saati var. 1650 tarihinde yapılmış. Yaldızlı bronzdan imal edilmiş. Yakutlarla, zümrütlerle süslenmiş. Saatin kadranı mavi mineden. Saatin makinası rakkaslı ve çeyrek çalar tertibatlı. Yine 1650 tarihinde yapılmış başka bir saat var. Ona da Bulugat imzası atılmış. Yine üsturlabı andırıyor bu eser. Şahin Usta'nın saati kadar süslü ve gösterişli değil. Çalar tertibatlı bu saatte. Makinası arka yüzde çıkıntılı bir yuva içinde yer alıyor. Yine 17. asrın sonlarına doğru çok sanatkarane işçilikle güzel bir masa saati yapmış Mustafa Aksaray adında bir usta. O da eseri günümüze kadar uzanan ustalardan. Tabanı 12 köşeli bu saatin. Yukarı doğru kubbeleşiyor. Sanki bir mücevher kutusuna benziyor. Gümüş masa saati. Yaprak ve çiçek motifleriyle bezenmiş. 1702 tarihli bir başka saat var. O da büyükçe bir yumurta şeklinde koyun saati yani cep saati. Şeyh Dede adında bir ustanın imzasını taşıyor. Pirinç zarflı bu. Büyük kadranı var. Bu büyük kadranın üzerindeki 3 küçük kadran ile 3 gösterge yuvası saati, dakikayı, Rumi ve Arabi ay ile günleri bir de burçları gösteriyor. Bu koyun saatleri yani keçiye benzeyen koyun değil, davar olan koyun değil, koyuna sokulan saatler cep saatlerinin atası. Ve saat mekanizmalarının giderek küçülmeye başlamasının ilk numuneleri. Kuşak içinde ve koyunda taşındığı için koyun saati adı veriliyor. Bunlar yere düşme ihtimaline karşı çift zarflı imal edilirdi. Ve makine kısmı darbelere karşı azami derecede efendim himayeli korunaklıydı. Kadranları, saat ve dakikaları gösterenleri akrep koyun, tarihle ilgili göstergeleri de bulunanları aylı günlü tabirleriyle anılırdı. 18. asırdan günümüze ulaşan bir başka saat var. Bu İstanbul dışında yapılmış bir masa saati. Edirnekari süslemeleri var. Edirnekari diye bir süsleme şeysi vardı. Zarfı bu Edirnekari usulünde süslenmiş. Edirneli saati İbrahim Usta tarafından yapılmış. Sultan 3. Ahmet için 1725 yılında, Lale devrinde yani. Çalar tertibatlı ve zemberek sistemli. Yine 17. asrın meşhur tarihçilerinden bir Kuru Ali Usta var. Onun imal ettiği bir başka saatte bugün yine Topkapı Sarayı'nda teşhir ediliyor. 1780 tarihli bir başka saat var. O da enteresan bir duvar saati. O da Osmanlı saatleri içinde kendine has bir mevkiye sahip. Mevlevi bir saat ustası tarafından yapılmış. Bu saatin zarfı, makinası ve diğer aksamı tamamen ahşap. Bu bakımdan enteresan. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı saatçileri en nevi şahsına münhasır mahsullerini 17. asırda vermişler, öyle anlıyoruz. Şeklen üsturlaba benzeyen ve kalkanı andırdığı için kalkan duvar saatleri adıyla anılan bu eserler devrin karakteristik saat formunu teşkil ediyor. O yıllarda imal edilen koyun saatleriyle asma ve çekme müzikli saatleri de tabii unutmamak lazım. Osmanlı saatçileri daha çok ağırlıkla çalışan çalarlı duvar saatleri ve raf saatleri yapmışlar. Saatler çok pahalı olsalar da sade ve basit görünümleriyle artık halka hitap etmeye başlamışlar. ...18. asrın sonundan itibaren Fransa'da bir saat tarzı çıktı. İskelet saat adı verilen bir tarz. Bu Osmanlı saatçilerini de etkiledi. 19. asır boyunca bilhassa Mevlevi saat ustaları tarafından pek çok iskelet saat imal edildi. İskelet saatler adından da anlaşılacağı gibi zarfsız saatler. Saatin bütün makine aksamı, çarklar, tomurcuklar, eşapman, zemberek, sarkaç, balans, efendim bütün teferruatı göz önünde. Bunların büyük kısmı ön yüzleri Mevlevi tarikatının sembolü sayılan destarlı Mevlevi sikkesi, yani Mevlevi kabuğu biçiminde yapılmış ve üzerine ustanın adı kazınmış. Mesela Mevlevi sanatkarlardan Es-Seyyid El-Hac Dürri, efendim Ahmet Gülşeni Yül Mevlevi, Ahmet Eflaki Dede ve oğlu Hüseyin Haki Efendi'nin eserleri halen Topkapı Sarayı Müzesi'nde saat seksiyonunda teşhir ediliyor. Bu Es-Seyyid El-Hac Dürri Usta'nın 1810 yılında imal ettiği metal bir tabla üzerine yerleştirilmiş masa saati var. Bunun iri rakamlı geniş kadranı var, bununla dikkat çekiyor. Bir başka Mevlevi saat ustası da Topkapı Sarayı Müzesi'nde eseri günümüze kadar gelmiş Mustafa Refik Usta. 1853 yılına tarihleniyor bunun bu zarif saati. Üzerinde Ameli El-Hac Mustafa Refik imzası var. Bir de Süleyman Leziz Efendi var. Sultan Abdülaziz'in saatçisi. Son devrin Osmanlı saat ustalarının en tanınmışlarından. Padişahlar da saatçiliğe meraklıydı. Saat tamiriyle, saat imaliyle yakından alakadar olurlardı. Zaten bütün Osmanlı padişahlarının bir sanatı vardı sevgili dinleyiciler. Yani padişahlık yapmasalar o sanatlarında da mahir birer usta idiler. Pek çok Osmanlı padişahının bu saatle ilgilendiğini biliyoruz. Sultan II. Abdülhamit de saate düşkün bir padişahtı. Ve bu Süleyman Leziz Efendi, Sultan Aziz'in saatçisi Süleyman Leziz Efendi, bu devirde de saray saatçiliğini devam ettirdi. Ve 1889 yılında Hırka-i Saadet Dairesi'nin saatçi başılığına tayin edildi. Çok değişik formlarda 3 tane masa saati var bu Süleyman Leziz Efendi'nin. Bunların 3'ü de Topkapı Sarayı'nın saatler koleksiyonunda bulunuyor. Sultan Abdülhamit dedik de Sultan Abdülhamit'in, daha doğrusu 2. Abdülhamid'in saatlere olan düşkünlüğünü saray için yurt dışından ve yurt içinden getirttiği eşsiz saatlerden anlıyoruz. Bunun yanı sıra tahta çıkışının yani cülusunun 25. ve 30. ihtifallerine, kutlamalarına yetiştirilen ve ülkenin dört bir yanında hizmete sokulan saat kulelerinden de anlamak mümkün. Hakikaten Sultan Hamid zamanında en hücra kasabalara kadar saat kulelerinin dikildiğini görüyoruz. Hala bu saat kulelerinin tamamına yakını faaliyettedir ve şehrin en güzel yerinde o şehrin sembolü olarak o şehri süsleyen bir şekilde bulunmaktadır. İşte bunların en zariflerinden bir tanesi efendim Dolmabahçe Sarayı'nın önünde. Bir başkası İzmir'de Konak Meydanı'nda zerafetiyle efendim hala bugün hizmet vermekte olan saat kuleleri. İşte bunlar Sultan II. Abdülhamit'in saatlere olan düşkünlüğünün birer cemilesi. Sevgili dinleyiciler, saat Osmanlı cemiyetinde bir ziynet eşyası, aynı zamanda bir prestij vasıtası olarak kabul edilmişti. Osmanlı saatçilerinin yaptığı her saat orijinal. Onlar her seferinde yeni bir form meydana getirmişler. Bu sebeple de kesif bir emek, kesif bir zaman sarf etmişler. Günümüze ulaşan numunelerin bu denli az sayıda ancak çok çeşitli formlarda olması bundan kaynaklanıyor ve hakikaten Osmanlı ustalarının bu becerisi dikkate değer, hepsini minnetle anmak lazım. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda, yepyeni konularda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.